Ayrım 17. Sayfa 193. Dönüş yolu. Kadınlar şeytanın tuzağıdır. Somali atasözü. Bosasso havaalanına dönüşümüz, annemin köyüne gidişimizden çok farklı bir yolculuktu. Bu sefer yollar kalın kırmızı çamurlarla kaplıydı ve çamur dolu delikler vardı. Arabayı çamurun içinde durdurmadan sürmek gerekiyordu. Eğer saplanırsanız, başka bir araba gelip çıkmanıza yardım edene kadar beklemekten başka yapılacak şey yoktu. Yine de gördüğüm manzara yemyeşil ve çok güzeldi. Gökyüzünde büyük beyaz bulutlar vardı. Hava çok güzeldi. Arka koltukta oturmuş ağlıyordum. Çünkü ailemi bırakmak gerçekten zor olmuştu. Babamın iyileşmesi için ve onu tekrar görebilmek için Allah'a dua ettim. Muhammed, şoförümüz Musa'ya gelirken havanın ne kadar sıcak olduğunu anlatıyordu. Musa o sıcaktan ölenler olduğunu söyledi. Hava kararmadan Bosasso'ya varmak için bütün gün yol aldık. Musa Darut'tu ve Muhammed'in arkadaşıydı. Hiç Bosasso'ya gitmemişti. İşaret olmayan yollarda haritasız nasıl gideceğini merak ediyordum. Sık sık yanımızdan birbirine benzeyen kamyonlar geçip farklı yönlere gidiyordu. Yol ağızlarında bekleyen cinlerden birinin arabaya atlayıp bizi şaşırtmamasını umuyordum. Musa'nın hiç tereddüdü yoktu. Sabah güneşinden akşamki gün batımına kadar hiç durmadan gittik. Uzun boyunlu bir antilop gördük. Arka ayaklarının üzerinde yükselmiş bir akasya ağacının kabuklarını soyuyordu. O kadar meşguldü ki yanından geçen arabamız onu rahatsız etmedi. Yaşlı bir babun maymunu ailesiyle birlikte bir tepenin üzerinden bize kocaman dişlerini ve tüylü kollarını göstererek seslendi. Akşama doğru artık çok acıkmıştım. "Hey, daha fazla dayanamayacağım. Burada açlıktan ölüyorum. Biraz mola verelim." "Tamam," dedi Musa. "Bu yakınlarda bildiğim bir yer var. Orada durup yemek yiyebiliriz." "Ne satıyorlar?" Koca bir tabak pilavın yanında keçi eti ya da şiş kebap hayal ediyordum. İnşallah orada deve sütü vardır diye düşündüm. Deve sütünü çok özlemiştim. Ama annemin köyünde hiç yoktu. Mevsim çok kurak geçtiği için develer süt vermiyordu. Deve sütü o kadar besleyicidir ki bir insan sırf bu sütle yaşayabilir. Ramazan ayında oruç açmak için yapılan üç köşeli zambuzi, kakule katılmış çay ve tatlı deve sütü aklıma gelmişti. Öyle acıkmıştım ki midem sanki sırtıma yapışıyordu. Günün bu geç saatinde ne vardır bilmiyorum. Hiçbir şey kalmamış olabilir ama yine de bir şeyler bulabiliriz. İyi bir yerdir, dedi Musa. Ben daha önce orada yemiştim. Yavaşlayarak yolun kenarında derme çatma restoranın önünde durdu. Burada bir benzin istasyonu, bir çayhane ve arka tarafta birkaç kulübe vardı. Restoran esasında üzeri kırmızı teneke çatıyla kaplanmış geniş bir açık alandan ibaretti. Arkasında mutfak bölmesinden tüten duman esinti olmadığı için dümdüz yukarı çıkıyordu. Bu teras büyük ağaçların gölgesine yapıldığı ağaçların esintisiyle serinliyordu. Kırık dökük metal masa ve tahta banklarda oturan 50-60 tane adamı görünce şaşırdım. Bu kadar küçük bir köye bu kadar adam nereden gelmişti? Neden böyle oturup duruyorlardı? Musa ve Muhammed uzun bacaklarıyla önümden yürüyerek içeri girdiler. Ben içeri ayağımı atar atmaz adamlar söylenmeye başladı. Yo, hayır, hayır, hayır. Ne yapıyor bu? Onları duymamış gibi yaparak yürümeye devam ettim. Masaların arasından geçip mutfağa doğru ilerlerken bir adam gelip tam önümde durdu. Sanırım garsondu ama önlüğü yoktu ve hiç temiz görünmüyordu. Yanından geçmek isteyince yolumu kesti. Kusura bakmayın, dedi. Ona aldırmayınca Somalice bilmediğime karar verdi. Bağırarak ellerini yüzüme doğru salladı. Hey, hey diye havladı. Ama ben kardeşime doğru yürümeye devam ettim. Birden birkaç kişi seslenmeye başladı. Durdur onu, dışarı çıkar. Garson hemen yanıma gelip önümü kesti. Gözlerine bakarak, bir sorun mu var? Savaşçı, Maadi, dedim Somalice. Böylece söylenen her şeyi anladığımı fark etti. Yüzüme bakmak istemedi ama sanki oradan bir tavuk kışkışlar gibi tıslayarak beni kapıya yönlendirmek istedi. Buraya giremezsiniz, dedi yüksek sesle. Burası erkekler için. Kadınlar başka tarafa gidiyor. Ne? Siz neden bahsediyorsunuz? Neden burada yiyemezmişim diye sordum. Somali kadınlarının restoranlarda erkeklerle yemek yemeyi tercih etmediklerini biliyordum ama bir kadının girmek istediği halde içeri alınmadığını duymamıştım. Garson tekrarladı. Bu restoran yalnız erkekler için. Kadınlar buraya giremez. Bu çok saçma. Kimseye rahatsızlık verecek değilim. Size çıkmanızı söyledim dedi tükürür gibi. Çok önemli biriymiş gibi kasılıyordu. Öyle şaşırmıştım ki ne yapacağımı bilemiyordum. Muhammed yiyecekten başka bir şey düşünemiyor, Musa yola devam etmek için acele ediyordu. Pasaklı garson mutfakla benim aramda duruyordu. Öfkelenmiştim ama bütün gün hiçbir şey yemediğimiz için açlıktan ölüyor, bu yüzden de tartışmayı uzatmak istemiyordum. Dimdik durarak ona kafa tuttum. Pekala, kadınlar ne tarafa gidiyor? Oraya dedi, arka tarafa. Parmağıyla sanki cezalıymışım gibi kirli pis bir zemin üzerine atılmış, orası burası tellerle bağlanmış kırık masaları gösterdi. Bu arada Muhammed geri dönüp bana bakmaya gelmişti. Ismarladığı yemeğin parasını ödemesi gerektiği için beni merak etmek zorundaydı. Yanımıza gelip yağlı garsona sordu. Problem nedir? Garson birden kibarlaşarak konuşmaya başladı. Üzgünüm ama buraya kadınlar giremez. Kadınlar o tarafta, diğer bölmede yiyebilir. Kardeşim kısık gözlü, kirli gömlekli bu adamı yukarıdan aşağı süzdü. Herkesin sesini kesip bizi izlediğini fark etmişti. Başını salladı ve ''Tamam, öbür bölme ne tarafta? Bize hanımların yerini göster.'' dedi. Garson bizi dışarı çıkardı. Ayağındaki tokyoların çamurun içinde çıkardığı sesten başka ses yoktu. Terası ve ağaçları geçip restorandan ayrılmış bir bölüme geldik. Tuvaletin arkasında derme çatma bir kulübe gösterdi. Tokyosunun topuğunun üzerinde dönerek restorana geri döndü. Elbette tuvalet öyle fayans kaplı beyaz porselenden ve tertemiz değildi. Somali usulü derin kazılmış bir delikti. Pis, sinekler ve kocaman hamam böcekleriyle doluydu. Bu hayvanların hiç korkusu yoktu. Orada olsanız bile pis deliğe ya da yemeklerinize doluşuyorlardı. Kokudan gözlerim yanıyordu ve karanlık köşelerden çıkan sinekler her tarafımıza konuyorlardı. Bu tuvaletin bir duvarı kadınların bölmesine bitişikti. Üç tarafında yıkık dökük duvarlar ve tozlu zemin üzerinde bacakları kırık tellerle bağlanmış birkaç tahta masa görülüyordu. Neredeyse ağlayacaktım. Annem böyle korkunç bir yere keçilerini bile koymazdı. Bütün erkekler krallar gibi restoranda gölgede oturuyor, kadınların bu boklu yerde yemek yemelerini istiyorlardı. Kardeşimle birbirimize baktık. Bu kadarı onun için bile fazlaydı. Başını salladı ve boş ver burayı dedi. Dönüp arabaya doğru yürüdük. Muhammed ne yapmak istersin diye sordu. Buralarda gidebileceğimiz başka yer var mı diye Musa'ya sordum. Açlıktan ölüyorum. Muhammed ben de dedi. Musa başını salladı. Üzgünüm ama bu yakınlarda başka yer yok. Baris, garsona bir şey söyledin mi diye sordu Muhammed. Hakaret edip etmediğimi anlamak istiyordu. Bir kadının içeri girmesi o maymun için hakaret zaten dedim. Gelin aşçıyla konuşmayı deneyelim. Daha akıllı birine benziyor diyerek arka taraftaki mutfağa yöneldi. Affedersiniz ama kardeşimi orada oturtamam. Çok pis bir yer dedi. Buradan sadece geçiyoruz. Bütün istediğimiz yemek yiyip yolumuza devam etmek. Aşçı onu dinledi ve tıpkı garson gibi üzgünüm. Ama kadınlar buraya giremez dedi. Kardeşim, kadınlar giremez derken tam olarak ne demek istiyorsunuz? Biz açız, yemeğiniz var mı diye sordu. Aşçı, evet dedi. Satıyor musunuz? Evet. Servisiniz açık mı? Evet. Tamam dedi Muhammed sakince. Bu kadın bir insan değil mi? Probleminiz nedir? Bütün istediğimiz biraz yemek yemek. Aşçı öylece duruyordu. Muhammed daha fazla zorlamamaya karar verdi. Tamam, kadınlar içeride yemek yiyemiyor, anladım. Kardeşim bir dakika dışarıda beklese, yemeğimizi alıp çıksak. Ama aşçı, hayır dedi. Başını salladı, iyice kabalaşmıştı. Size kadınların buraya alınmadığını söyledim, asla dedi. Orada paçavra gibi gömleği, yırtık mavi ile kollarını kavuşturmuş, imparatorluk mensubu gibi duruyordu. Kardeşim şöyle bir durdu ve, biliyor musun ne diyeceğim, al yemeğini başına çal. Abavus. Bana baktı. Gel Varis, çıkalım buradan dedi. Sesimi çıkarmadan gururla kardeşimin peşinden dışarı çıktım. Arabaya binip arkamızda bir toz bulutu bırakarak yola çıktık. Musa Muhammed'e bakarak zaten yemekleri de kötüydü dedi. Kardeşim benim tarafımı tuttuğu için öyle memnun olmuştum ki onu kucaklamak istiyordum. Olanlara çok öfkelenmişti. Bu insanlar eski aptalca gelenekleri değiştiremezlerse bu ülke hep böyle kalır. Delilik bu. Kardeşimin farklı düşünmeye başladığına memnun oluyordum. Bu cahil tundra anlayışı ülkeyi her şeyden geri bırakıyor dedim. Kadınlar ve erkekler beraber yemez. Bir kadın bir erkeğin saçını kesemez. Kadınlar dikilerek kapatılır. Hayatın içinde kadınlara erkeklerle aynı şekilde bakılmıyor. Muhammed'e dönüp, insanların böyle hissetmesine saygım var. Onların görüşlerini değiştirmeye çalışmıyorum. Benim anlayamadığım, neden kendi görüşlerini bana kabul ettirmeye çalışıyorlar dedim. Değişmek zorunda var istedi. Kadınlara pislik gibi davranırsan, karşı kabilenin insanlarına da pislik gibi davranırsın. Bu değişmek zorunda. Kendi kendime, Muhammed dedim, sen değiştin işte. Gurur dolu gözyaşlarım yanaklarıma süzüldü. Benim ülkem, yakınlığı olana, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını dileyenler için bu daha hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim, Rum Suresi. Arabamız Etiyopya sınırından Hint Okyanusu'na doğru Somali'nin göbeğini boydan boya adeta sürünür gibi geçti. Garowe, Nugal ve Kuardo köylerinden geçtik. Annemin köyünden daha büyük yerlerdi ama onların da elektriği, tuvaleti, hastane ve okulu yoktu. Göl gibi geniş su birikintileri, dizime kadar çıkan tekerlek izleri vardı. Derin çamur çukurlarının bazen üzerinden, bazen içinden geçerek kayıyor, savruluyorduk. Ama Musa ustalıkla arabayı kurtarıyordu. Kim bilir kaç kez yolun çamurlu tarafından kuru tarafına savrularak geçtik. Akşama doğru bir nehir kenarında yüzümüzü yıkayıp serinlemek için durduk. Çöldeki sular daima bir yere doğru akar. Parlak mavi ve altın renkli sığırcıklar uçarken güneş ışığında parlıyorlardı. İki tavus kuşu paytak paytak yürüyerek uzaklaştı. İki tavus kuşu görmek iyi şans demektir. Ama yalnızca tüyünü görmek iyi değildir. Muhammed ayakkabılarını çıkarıp suya girdi. Ülkenin her yerinde böyle nehirler olsa Somali dünyanın en güzel ülkesi olurdu dedim. Susamış bir aslan gibi eğilip ağzımla berrak sudan içmek istedim. Yüzümü ve kollarımı yıkadım ama içimden üstümdekileri çıkarıp yüzmek geliyordu. Elbisemi biraz yukarı çekiyordum ki Muhammed indirmemi söyledi. Bir deve ön ayaklarını aynı anda hoplatarak suya girdi. Bağlı olduğu için uzaklaşamıyordu. İşte bu elbiselerle ben de kendimi böyle hissediyorum dedim. Hareket edemiyorsun çünkü sana engel oluyor. Muhammed, ne zaman oraya buraya kaçmaktan vazgeçeceksin dedi. Muhammed'in beni anlaması için uğraşmaktan vazgeçip geri döndüm ve eşarbımı ıslatarak yüzümü sildim. Musa yolun kenarındaki bir kara kaplumbağasını gösterdi. Minik siyah gözleriyle bize bakıyordu. Ama yakından bakmak için yanına gidince hemen kabuğuna çekildi. Belki bana bir şey söylemek isteyen bir rehber ruhtur dedim. Bu kaplumbağa bana evimin güvende olduğunu söylüyor. Artık Hint Okyanusu'ndan gelen kokuyu duyabiliyordum. Çoktan uykuya dalan Bosasso'nun ışıkları görünüyordu. Ortalık o kadar sessizdi ki şehrin kıyısına vuran dalgaların sesi duyuluyordu. Musa bizi bir otele götürdü. Muhammed oda tutmak ve yiyecek sormak için içeri girdi. Serin bir duş alıp yatmayı yemekten daha çok istiyordum. Zaten açık bir yer bulabileceğimizi hiç sanmıyordum. Herkes yemeğini gün ortasında yer ve restoranlar hava kararınca kapanır. Çünkü elektrik her an kesilebilir. Muhammed birkaç oteli daha denedi ama hiçbirinde boş oda yoktu. Musa bizi aşağı caddede başka bir yere götürdü. Burası pek güzel değildi ama aldırmıyordum. Çok yorulmuştum. Muhammed'le beraber içeri girdim. Hayır, bu gece yer yok dedi kısa boylu lobi görevlisi. Durdu ve gözlerini kırptı. Kınası solmuş sakalı ve ağarmış saçları vardı. Muhammed, neden hiç boş yer yok diye sordu. Bütün oteller dolu. Herkes Abu Dhabi uçağını bekliyor dedi. Lobide bekleşen kalabalığı gösteriyordu. Burada Birleşmiş Milletler ve bir sürü başka kuruluştan gelen ve çeşitli projeler üzerinde çalışan yığınla insan var. Bugünlerde her yerde inşaatlar başladı. Geçen haftadan beri bir sürü gelen giden oluyor. Alttan 3 dişi eksikti. Kalanı da kat yüzünden simsiyah olmuştu. Uçak inememiş çünkü pistte keçiler varmış. Pilot deliymiş herhalde, bir daire çizip Abu Dhabi'ye geri dönmüş dedi gülerek. Bence hiç de komik değildi. New York'a geri dönmem gerekiyordu. Hayvanları pistten uzak tutamıyorlar diye Bosasso'da bir hafta bekleyemezdim. Bizim buralarda uçuş kartları falan yoktur. Havaalanına gider sıraya girersiniz. Muhammed'e baktım. Umarım uçağa binebiliriz. Sence problem çıkar mı dedim. Şimdi havaalanına gidip uçağa nasıl bineceğimize bakacağım dedi. Adama dönüp sordu. Şehirde başka otel var mı? Bu gece yer bulabileceğinizi sanmıyorum. Çok geç oldu. Bosasso'da sadece birkaç otel var. Bu şehir her zaman kalabalıktır. Orada durmuş ne yapacağımızı düşünürken tanımadığım bir adam yanımıza gelerek Muhammed'e sordu. Siz Muhammed Diriye misiniz? Babam Dahiye Diriye diye cevaplandı Muhammed. Babam hakkında konuşuyorlardı. Ama o kadar yorgundum ki net düşünemiyordum. Yuvarlak göbekli adamın başında hacı olduğunu gösteren işlemeli bir şapka vardı. Varis, bu Hacı Süleyman dedi Muhammed. Ailemize hem Majerten hem Haviye tarafından akraba. Hacı bana baktı ve Muhammed'e, kardeşin bu gece benim otel odamda kalabilir dedi. Nezaketine inanamıyordum. Bir yabancıya sırf aynı aileden geliyoruz diye yatağını veriyordu. Bir an için ne söyleyeceğimi bilemedim. Batı'da böyle bir şey sunulduğu zaman, "Ah hayır, bunu kabul edemem." demeniz gerekir. Eğer ısrar edilirse kabul edebilirsiniz. Ama benim ülkemde böyle yaparsanız hakaret etmiş sayılırsınız. "Teşekkür ederim." dedim. Muhammed'le birlikte hacıyı takip ettik. Odasındaki eşyalarını aldı ve anahtarı bana verdi. İçerideyken ve dışarıya çıkarken kapıyı kilitlemem için beni uyardı. Muhammed'e, "Siz nerede uyuyacaksınız?" diye sordum. "Dışarıda uyurum, sen merak etme," dedi ve havaalanına gitti. Odaya girdiğim zaman havasızlıktan kalbim sıkıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Dayanılmaz bir sıcak vardı. Ama 100 derece olsa bile kapıyı kapalı tutmam gerekiyordu. Küçük pencereyi açtım ama en ufak bir esinti yoktu. Yaprak kıpırdamıyordu. Daha da kötüsü, oda çok pisti ve sidik kokuyordu. Ben serin bir duş ve temiz çarşaflar istiyordum. Hacı Süleyman'ın beton zeminli küçük odasında banyo yoktu. Tavandaki pervane çalışmıyordu. Muhammed denizin kenarına goasını serip temiz havada uyuyacaktı. Yatak etrafı ahşap çerçeveli, hırpalanmış bir hasırdan ibaretti. Çok rahatsızdı. Ne diyebilirdim? Şükretmeyi bilmeyen bir nankör değildim ve şikayet etmek istemiyordum. Ama her tarafı delik deşikti ve pis kokuyordu. Erkeklerle dışarıda uyusam daha iyi olacaktı. İlk defa uzun bir elbisem olduğu için şükrettim. Eteğimi bacaklarıma doladım, başımı da tahta kurularına karşı eşarbımla bağladım. Uykum gelmiyordu çünkü çok sıcaktı ve farelerden korkuyordum. Karanlıkta bir tıkırtı duyunca bütün geceyi gürültüyü çıkaran şeyi arayıp bir fareye rastlamamak için dua ederek geçirdim. Güneşin ilk ışıklarıyla ezan sesi de duyuldu. Saat sabah 4 olmalıydı. Müezzin caminin minaresine tırmanır ve okur. Allah'tan başka Tanrı yoktur, Muhammed onun elçisidir. Ezan okunurken yankısı her tarafa dağılır. Duanın bütün şehirde duyulması çok etkileyiciydi. Ezan günde 5 defa aynı şekilde okunur. Bu sırada her şey durur. Her şey ezanla yankılanır. Dikkat edilen tek saat budur. Sabah Muhammed beni almaya geldi. Çay içerek Musa'yı beklemeye koyulduk ama o gelmedi. Muhammed onun yorgun düşerek gelemediğine karar verdi. Devamlı araba kullanarak hayatını kazanan biriydi çünkü. Muhammed bir gece önce kimseyle konuşamamıştı. Bir araba tutup havaalanına giderek ilk uçağa binmek için ne gerekiyorsa yapmaya karar verdik. Birkaç kişi bizimle havaalanına gelmek istedi. Birkaç kişi de el sallayıp onları kasabaya bırakmamızı rica etti. Arabamız dolmuştu ama biz yardım edebildiğimiz için mutluyduk. Denizden gelen esinti olmadığı için sabahın erken saati günün en sıcak zamanıydı. Havaalanına yaklaştıkça ilerideki denizin pırıltısı gözümü alıyordu. Okyanusa nereden gidiliyor diye sordum. Yüzmek istiyordum. Neden soruyor bunu? Uzun boylu, yüzünde yara izi olan bir adam Muhammed'e sordu. Merhaba dedim. Kardeşime sormana gerek yok. Ben buradayım. Okyanusta ne yapacak diye Muhammed'le konuşmaya devam etti. Hava çok sıcak, giysilerimin haline bak, sırılsıklam dedim. Suda serinleyip yüzmek istiyorum. Ona söylesen iyi olur, biz buralarda denize girmeyiz dedi Muhammed'e. Biz çöl insanlarıyız. Havaalanına gelince Muhammed tuğla binaya girdi, ben de onu arabada bekledim. Geri döndüğünde haberler kötüydü. Damal Hava Yolları uçağı 2 gün sonra gelecekti ve Bosaso'da beklemek zorundaydık. Ne diye bağırdım. Zaten Galkoya'dan buraya gelmemiz bir günümüzü aldı. Şimdi de 2 gün daha mı bekleyeceğiz? Muhammed, annemle 1 gün daha kalabilirdim. Neden bu kadar erken geldik? Yarına kadar orada kalabilirdik. Uçağa binmeyi garantilemek için Bosaso'da kalmak zorundayız çünkü başka uçak yok dedi Muhammed. Uçuş kartı vermiyorlar. Uçağa binebilmek için orada olmalıyız. Ne saçma dedim. 2 gün boşa gidecek. 2 günü ailemle geçirebilirdim. Ne yapalım? Burada işler böyle yürüyor. Merak etme, uçağa bineceğiz. İnşallah, Allah isterse dedim. Annem gibi konuşmuştum. Allah'ın senin için bir bildiği vardır demişti bana. Bu zamanı insanlarla Birleşmiş Milletler'in projeleri hakkında konuşarak değerlendirmeye karar verdim. İlk elden ihtiyaçlarının neler olduğunu öğrenirsem onlara yardım edebilirdim. Muhammed beni bir akrabamızla daha tanıştırdı. Babamı tanıyan biri. Abdillahi Aden Havaalanı müdürüydü ve bizzat havaalanında beklemeden uçağa binmemizi sağlayacaktı. Abdillahi bizimle şehre gelirken Bosaso'daki projelerden bahsetti. İnsanların umudu olunca çalışmak istiyorlar, yapılan işlere katılıyorlar dedi. Somaliland hükümeti istikrarlı olabildiği için halkın güvenini kazandı. Buraya, Bosaso'ya yerleşmeye gelen çok insan var. Şehir her gün biraz daha büyüyor diye anlattı. Muhammed açıkladı. Kız kardeşim New York'tan geldi. Bu onun 20 yıl sonra Somali'ye ilk gelişi. Hiya, New York. Çok tehlikeli bir yer olduğunu duymuştum dedi Abdillahi. Olabilir dedim. Köpek yiyorlarmış. Hayır dedim, köpekleri yemezler. Hot dog demek istiyor dedi Muhammed. Avrupalılar ve Amerikalılar hot dog denilen bir şey yerler ama içindeki köpek eti değil domuz etidir. Abdillahi ne korkunç bir yer deyince bana şaka yaptığını anladım. Siz ikiniz ne zaman Somali'ye gelip yerleşeceksiniz? Burası güvenli artık. Gelip domuz ve köpek yemeği bırakmalısınız. Abdillahi Muhammed'i gelip ülkenin inşasında çalışması için sıkıştırıyordu ama Muhammed başını çevirmekle yetindi. Yemekten sonra Abdillahi bizi başka bir otele götürdü. Sadece bir oda bulabildik. İki daracık ahşap karyola vardı ama temizdi ve banyoluydu. Mütevazi bir yerdi ama biz burayı bulabildiğimiz için çok mutluyduk. Denizden çekilen tuzlu suyla duş aldım. Suyun nimetleri için Tanrı'ya minnettardım. Otelimizin biraz ilerisinde üzerinde Birleşmiş Milletler amblemi olan briket bir bina vardı. Muhammed'le birlikte öğleden sonra oraya yürüdük. Günün en sıcak saatlerinde her yer kapanıyor, yemek ve öğle istirahatinden sonra tekrar açılıyordu. İçeride birkaç kişi oturuyordu. Bir de Sierra Leone'li bir görevli vardı. Somalili olmadığı yüz hatlarından belliydi. Burnu iriydi ve yüzünde çiçek bozuğu vardı. Ne tür bir çalışma yapıyorsunuz diye sordum. Ben konuşmaya başlayınca şöyle bir yüzüme baktı. Adım Varis Diriye. Bir iki gün içinde New York'taki Birleşmiş Milletler'de büyük bir toplantıya katılacağım. Oraya Bosaso'daki projelerle ilgili bilgi götürmek istiyorum. Size bazı sorular sorabilir miyim? Alt dudağını çekti ve hiç cevap vermeden önündeki masaya baktı. Sonra Muhammed'e dönerek şüpheyle sordu. Kimin için çalışıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Adım Varis Diriye ve Birleşmiş Milletler'de çalışıyorum diye tekrarladım. Adam sanki kör ve sağırmışım gibi tamamen beni görmezden gelerek Muhammed'e soru sormaya devam etti. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Gidip tam önünde durdum. Böylece bana bakmak zorunda kaldı. Affedersiniz dedim. Sizinle konuşuyorum. Burada ne arıyorsunuz? Ne oluyor diye avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Odanın arka tarafında oturan iki kişi daha vardı. İçlerinden biri daha aklı başında görünüyordu. Hey kardeş dedim, bize yardım edebilir misiniz lütfen? Adam bir bana, bir bağırıp çağıran yaşlı adama baktı ve arkadaşına haydi çıkalım buradan dedi. Bu beni daha çok şüphelendirmişti. Burada ne yapıldığını şimdi daha çok öğrenmek istiyordum. Adama geri döndüm ve beyefendi lütfen yüzüme bakar mısınız? Sizinle konuşuyorum. Bu adam konuşmuyor sizinle, soru da sormuyor. Lütfen bana bakın. Öfkeli adam elini sanki beni itecekmiş gibi kaldırdı ama Muhammed yanımıza dikilince durdu. Muhammed hiçbir şey söylemedi. İkimize de tepeden bakıyordu. Sonra kardeşim sakince sadece bilgi toplamak istediğimizi, herhangi bir yanlışlığı rapor etmeyeceğimizi açıkladı. Açık olmalısınız. Tam olarak ne istiyorsunuz? Adam yine alt dudağını çekiştirdi. Sizi tedirgin ettiysem özür dilerim. Ben sadece kadın ve çocuklar, özellikle kadın sağlığı ile ilgili konularda bilgi istiyorum. Birleşmiş Milletler projeleri onlara yardımcı olabilir. Aa dedi, o konuda size yardım edemem. İlerideki binada bu konuları sorabileceğiniz kişiler var. Köşedeki bir binayı gösterdi. Bu binanın da önünde Birleşmiş Milletler projesine ait olduğunu gösteren amblem vardı. İçeride 6-7 kişi oturmuş, şaks oynuyorlardı. Şaks 2 kişiyle oynanır. İç içe 3 kare çizilir. Her oyuncu sırayla 12 taşı karelerin kesiştiği noktalara koyar. 3 taşı bir sıraya dizen rakibinin bir taşını alır. Biz içeri girdiğimizde herkes merakla oyunu seyrediyordu. Oyun bitince bizi biraz şüpheyle selamladılar. Burada da aynı davranışla karşılaşmıştık. Herkes onlardan para koparmaya çalıştığımı sanıyordu. Barışçı bir gönüllü olduğumu ne kadar anlatsam da işe yaramıyordu. "Ben buraya iş aramak ya da sizi rahatsız etmek için gelmedim," dedim onlara. "Sadece ilgi duyduğum için öğrenmek istiyorum. Ülkemi çok seviyorum ve yardım edebileceğimi düşünüyorum. Gelecek hafta New York'ta Birleşmiş Milletler'deki büyük bir toplantıya katılacağım. Oraya bilgi götürmek istiyorum. Neye ihtiyacınız olduğunu ve nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek istiyorum." Bu adamlar gözlerini bir ayaklarından ötekine kaydırarak öylece duruyorlardı. Ne söylesem onlar için fark etmiyordu. "İhtiyaçlarınızla ilgili bilgi almam çok önemli," diye tekrarladım. "Sizden hiçbir şey istemiyorum. Ben buraya yardım için geldim." Orada hiçbir şey yapmadan duruyorlardı. Artık sıkılmıştım. Daha açık konuştum. "Neden size yardım edebilmem için yardımcı olmuyorsunuz? Bunda ne kötülük var?" Ama kimse benimle konuşmuyordu. Ne söylesem inanmayacaklardı. Bir kadınla konuşmak istemiyorlardı. Dışarı çıktığımızda Muhammed, "Kadınlar bunu yapamaz Varis. İçeri girip adamlara soru soramazsın. Burada kadınlar böyle yapmaz," dedi. "Böyle olmalarına inanamıyorum," dedim. "Böyle düşünüp bu şekilde davranırlarsa nasıl değişecekler?" Otele dönerken Birleşmiş Milletler tabelalı bir bina daha gözüme ilişti. Pencereden içeri baktım. Birkaç kadın vardı. Beni çok sıcak karşıladılar. Kadın ve çocukların eğitim ve sağlık konularıyla ilgilenen birisine gönderdiler. Kadının ofisi şehrin dışına yakın bir yerde bir grup prefabrik binanın içindeydi. Asiye Adan açık sözlü ve asil bir kadındı ve önemli bir bilgi kaynağıydı. Asiye bana görevinin kadınları sağlık konusunda eğitmek olduğunu anlattı. Bir ebe hemşireydi ve KGS'nin tehlikelerini anlatmakla görevliydi. "Derslerimizde enfeksiyon tehlikeleri ve bu yüzden ölen kızları anlatıyoruz onlara," dedi. Sünnetinden sonra ölen güzel kız kardeşim aklıma geldi. Elbette bu uygulamayı tamamen ortadan kaldırmak isterdik. Fakat insanlarla bu konuyu konuşmak bile çok zor. Anneler kızları için doğru olanı yaptıklarını düşünüyorlar. Bunun aksini düşünemiyorlar bile. Onu onayladım ve annem de bana zarar verdiğini düşünmemişti. Benim saf ve temiz olacağıma inanıyordu, dedim. Asya'da ben de biliyorduk ki bu uygulamanın en şiddetli şekli bizim ülkemizde yapılıyordu. Tüm labia ve klitoris kesiliyor ve açıklık dikilerek kapatılıyor. Annem sünnetim yapıldıktan sonra beni hep sırt üstü yatırmıştı. Böylece yaram dümdüz olacaktı. Bedenin düzgün ve dümdüz olması çok önemliydi. Bu düşünceyi değiştirmek için ne yapıyorsunuz, dedim. Kadınlara gerçekten kesme dikme yapılmayan, sadece bir seremoni olan sünni sünnetini anlatmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda Suudi Arabistan'da modern kadınların bunu uyguladıklarını söylüyoruz, dedi. Kendi köyümde kimseyle bu konuyu konuşamadım, bir kişiyle bile. Hepsi bana delirmişim gibi bakıyorlardı, dedim. Evet, dedi Asya, daha çok başındayız. Ben 6 yıldır burada çalışıyorum ama hiç ilerleme kaydedemedik. Buna rağmen hala buradayım. İyi olan da bu. Buradan gitmem ya da vazgeçmem için kimse beni zorlamıyor. Bence burada durabilmek bile önemli bir adım. Ümit var. Gülümsedim. Ben de ümitliyim. KGS hakkında konuşmalar yaptığım için kendi ülkeme gelmekten, burada saldırıya uğramaktan korkuyordum. Sınırda kaçırılabileceğimi ya da daha kötü şeyler olabileceğini söylemişlerdi. Asya, geri geleceğim ve birlikte çalışacağız, diye söz verdim. Sana elimden gelen yardımı yapacağım. Ona kurmayı planladığım Çöl Şafağı Vakfı'ndan söz ettim. Kadın ve çocukları yetiştirmek için gereken parayı konuştuk. Bosaso'da bir sağlık merkezi kurmayı, eğitici seminerler vermeyi, gezici sağlık üniteleri kurarak göçebelere sağlık hizmeti ve eğitim götürmeyi planladık. Onu kucaklayarak öptüm. Asya gibi insanlar oldukça yollar açılacaktı. Muhammed çok uzun olduğu için onun her adımında ben 2 adım atıyordum. Şehrin içinden otelimize dönerken ona yetişmekte zorlanıyordum. Özellikle çamura batan, ayağıma dolanan uzun elbisemle. Ben de elbisemin eteğini yukarı kaldırdım, böylece daha rahat yürüyebiliyordum. Önlerinden geçtiğim 2 kadın, "Şuna bak, elbisesini göğsüne kadar çekmiş," dedi. Somalili olamaz o yürüyüşüyle. O akşam yemeğe çıkarken kameramı da aldım. Şehrin ve farklı Birleşmiş Milletler projelerinin görüntülerini çekmek istiyordum. Yemekten sonra yolda çok güzel rengarenk bir poster ve bir harita gördüm. Kameramı alıp yakından çekmek için yaklaştım. Birden bacağıma büyük bir taş geldi. Acıyla sıçrarken bir kasa dolusu soda şişesinin caddenin her yanına dağılmış olduğunu fark ettim. Bana taş atan çocuk kasayı elinden fırlatıp atmış olmalıydı. Tanrı onlara yardım etsin. Daha fazla oyalanmadan koşarak arabaya bindim. Biri bana taş attı diye bağırdım. Muhammed sakin sakin misvakla dişlerini temizliyordu. Bana bakıp başını salladı. Aslında seni vurmaları gerekir dedi. Seni gidi. Yaralanabilirdim. Barış, sana kaç kere anlattım. Resim çekme, seni öldürürler. Biliyorsun, burada bazı insanlar resimleri çekilirken ruhlarının çalındığına inanıyorlar. Onların inancı böyle, küçük kardeşim. Sana göre bir şey yok ama bu saygısızlık sayılıyor. Garip bir kadın gelip benim resmimi çekmek için yüzüme kamerasını uzatsa ben de aynı şeyi yaparım. O gece birkaç hanım otelin lobisinde oturmuş çay içiyorlardı. Onlarla konuşmaya başladık. Zarif bir hanım kendilerinin de Somalili olduğunu söyledi. Biliyor musunuz, siz televizyonda gördüğüm birine çok benziyorsunuz dedi. Televizyonu nerede bulup seyrettiğini merak ettim. Nereden geliyorsunuz? İsveç. Ben İsveç'te yaşıyorum. İsveç televizyonunda Somalili bir kadın mı gördünüz? Evet, ama adını hatırlayamıyorum. Alman televizyonundaydı. Aa dedim. Neciymiş bu kadın? Kadın sünneti hakkında konuşuyordu. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz diye yavaşça sordum. Bence artık birilerinin bu konuda konuşma zamanı geldi. O Somalili kadınla gurur duydum, dedi parlayan gözlerle. Biz kesinlikle bu konuda konuşmayız. O çok cesur biri, onu sevdim. Her şeyin değişeceğine dair cesaret ve umut veriyor insana. Adını biliyor musunuz? Sanırım Varis, dedi. O olmadığınızdan emin misiniz? Hayır, ben o kadar cesur değilim, diyerek başımı eğdim. Ne kadar da aptalmışım, utanmıştım. Somali'ye gelmekten ne diye o kadar korkmuştum. Neden beni öldüreceklerini düşünmüştüm. Halkım yaptıklarımı biliyor ve beni seviyordu. New York'ta herkes gitme, Somali'ye gitme, çok tehlikeli dediğinde onlarla tartışıyordum. Asla öyle düşünmüyorum. Onlar benim halkım. Neden bana zarar versinler diye karşı çıkıyordum. Ama haberlerde Somali'nin savaş bölgesi olduğunu duyduğumda buna itirazım olmadı. Somali'ye geldiğim zaman her yerde herkes gibi biriydim. Bir dakika bile korku duymadım. Erkeklerin sırf kadın olduğum için bana karşı davranışlarına öfkeleniyordum, o kadar. Ama en çok duyduğum söz hoş geldin oldu. Sana şurayı göstermemi ister misin? Gel sana çevreyi gezdireyim. Buraya gelmiş miydin? Bunu görmüş müydün? Bunu görmeden gidemezsin demişlerdi. Belki bir yerlerde sağduyusunu kaybetmiş kabileler vardı. Ama kat delisi silahlı askerler yolumu kesmedi. Güzel ülkemde güzel insanlarımla görüştüm. Bir konu hakkında kalkıp uzaktan konuşmak kolaydır. KGS hakkında bir oda dolusu yabancıyla konuşmak çok kolay. Kendi ailenizle onaylanmamak riskini göze alarak onların inanışlarını sorgulamak cesaret istiyor. Batı'da KGS hakkında konuşmak kolaydı ama asıl mücadele Somali'de gerekiyor. Allah ülkeme tekrar gelmemi nasip ettiği için artık ne yapılması gerektiğini daha iyi biliyorum. Allah'a dua ediyorum. Kendi halkımla konuşma cesaretini bulmak ve onların da söylediklerimi duymaları ve anlamaları için. Bu ziyaretim bana insanların değişmesinin ne kadar zor olduğunu öğretti. Ama ben umutla doluyum. Ülkemi çok seviyorum. Şimdi bana nerede olmak istediğimi sorsanız size bir Afrika şarkısı söylerim. Merhaba Afrika, nasılsın? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Kitabın sonu. 14 Aralık 2009, sayfa 211. Çöl Şafağı, Varis Diriye'nin kurduğu vakıftır. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, basit ama çok anlamlı bir görevi üstlenmiştir. Somali'deki çocuklara sağlık hizmeti ve eğitimi ulaştırmak, daha elverişli hayat şartları hazırlamak. Çöl Şafağı, Yeni Somali'de kadınları sakat bırakan vahşetin daha fazla hayata mal olmamasını ve çocukların umutlarını kaybetmemesini isteyen Varis de aynı görüşü paylaşanlarla özellikle kırsal alanlarda işbirliği yapacaktır.